9 ışığın toplumculuk ilkesine genel bakış. Toplumculuk görüşümüz bir toplumda o toplumu meydana getiren kişilerin her birinin ayrı ayrı mülkiyet sahibi olması görüşündedir. Onun için milli doktrin mülkiyeti bütün vatandaşlara, halka yaygınlaştırma ilkesini kabul etmiştir. Bu maksatla her sosyal dilim bir tasarruf sandığına, bir tasarruf teşkilatına sahip olacaktır. Bugün yurdumuzda kurulmuş olan OYAK gibi, kurulmaya çalışılan MEYAK gibi bu tasarruf sandıklarında her vatandaşın kendi imkanlarına göre toplanan tasarrufları, millet sektörünün yapacağı yatırımları meydana getirecektir. Bu yatırımların sahipleri, bu tasarrufları yapan kişiler olacaktır. Hisse senetleri vasıtasıyla kurulan fabrikalar, kurulan tesisler, bu tasarrufları yapan vatandaşlarımızın malı olacaktır, mülkü olacaktır. Böylece her vatandaşa mülkiyet hakkı sağlanacak ve mülkiyet yaygınlaştırılmış hale getirilecektir. 9 ışığın öngördüğü ekonomik model budur. Bunun yanı sıra Türkiye'nin kalkınması için hızlı, büyük yatırımlara girmek ihtiyacı dolayısıyla büyük sermaye birikimine ihtiyaç vardır. Bugün biliyoruz ki Türkiye'de büyük sermaye birikimi şöyle dursun, normal sayılacak bir sermaye birikimi dahi yoktur. O halde süratli büyük yatırımları sağlamak için bu büyük sermaye birikimi nasıl sağlanır, nasıl temin edilir? Bunların temini için 9 ışığın öngördüğü yollar şunlardır. Birisi millet sektöründe açıklandığı üzere Türk milletinin tasarrufa sevk edilmesi ve bu tasarruf dolayısıyla her vatandaşın sahip olduğu küçük imkanların birleştirilecek büyük sermaye birikimi sağlanması yolu olacaktır. İkincisi, halkın kullanılmayan emeğinin kullanılması, halk enerjisinin seferber edilmesi yoluna başvurulacaktır. Bugün Türkiye'de 2 milyonu aşan işsiz vardır. Bunlar açık işsizlerdir. Bunun yanı sıra 8 milyon civarında da gizli işsiz bulunmaktadır. Böylece toplam olarak senenin 3'te 2'sinde 10 milyon insanımız işsiz durumdadır. Yani 10 milyon Türk vatandaşının emeği değerlendirilmemektedir. Biliyoruz ki insan emeği zamana bağımlı olarak değerlendirilmedikçe zaman aşımıyla muhafazası, depolanması ve gerektiği zaman kullanılması mümkün olmayan bir varlıktır. Bu sebepten insan emeğini zamanında ilmi şekilde, randımanlı bir şekilde değerlendirmek gerekmektedir. 10 milyon insanımızın yılın 3'te 2 zamanında emeklerinin değerlendirilmemesi demek ne demektir? Bir insanın bugün günlüğünü 100 lira kabul etsek, 10 milyon insanın emeğinin değeri 1 milyar Türk lirası etmektedir. Bunun bir ayda hesabını çıkaracak olursak 30 milyar lira etmektedir. Bir yıllık hesabını çıkaracak olursak 360 milyar lira etmektedir. Demek ki bu insanların 8 ay işsiz kaldıklarını kabul etsek, Türkiye'nin yılda 240 milyar lira insanların emeğini değerlendiremediği için kayba uğradığını görmekteyiz. Halbuki insan enerjisini seferber edebildiğimiz takdirde vatandaşlarımızın 240 milyar lira yıllık değer ifade eden bu emekleri Türkiye'nin kalkınmasında büyük bir hamle meydana getirir. İşte milli doktrin bunu sağlamayı amaç edinmektedir. Bunun yanı sıra Türkiye'nin kalkınmasını sağlamada öncelikler tayin etmek zorunluluğuyla karşı karşıyayız. Bugüne kadar Türkiye'yi idare eden iktidarlar bu öncelikler tayininde yanılmışlardır veyahut da öncelik tayinini düşünememişlerdir. Türkiye'nin bir an önce kalkınması, refaha kavuşması, güçlü hale gelmesi, her şeyden önce onun modern sanayiye sahip olması, modern tarıma sahip olmasıyla mümkündür. O halde yatırımları öncelikle bunu sağlamaya yönetmek lazımdır. Süratle Türkiye'nin bütün tarımını teşkilatlandırmak, modern hale getirmek ve Türkiye'yi süratle sanayileştirmek yönüne yatırımları yoğunlaştırmak lazımdır. Buna katkıda bulunmayan alanlara yatırım yapmak doğru değildir. Bunları daha sonraya bırakmak lazımdır. Misal ne olabilir? Misal süslü binalar yapmak, opera binaları yapmak, kapalı spor salonları yapmak gibi faaliyetlerdir. Bunu söylemekle spor faaliyetlerine karşı olduğumuz veyahut sanat faaliyetlerine, tiyatro faaliyetlerine karşı olduğumuz anlamı çıkmamalıdır. Fakat öncelikle Türk üretimini artıracak, Türkiye'nin üretimini çoğaltacak ve bu yoldan Türkiye'nin gelirini, iktisadi gücünü artıracak faaliyetlerin yapılması gereklidir. Gelir sağlandıktan sonra, refah sağlandıktan sonra bu gibi imar faaliyetlerinin yapılması çok kolaylaşmış olur. Bunları bir sıraya koymak görüşünü savunmaktayız. Yani biz hemen ekonomiye katkıda bulunmayan ve üretimin artışını sağlamayan yatırımlara ölü yatırım demekteyiz. Türkiye'yi kalkındırmak için ölü yatırımlardan kaçınmak lazımdır. Ölü yatırım dediğimiz zaman şunu kastetmekteyiz. Yatırdığımız sermayenin hemen Türk ekonomisine fazla üretim sağlamayan, fazla gelir sağlamayan teşebbüsler demektir. Biz buna karşıyız. Bunu hatalı bulmaktayız. Bunun yanı sıra memleketin sahip olduğu tabii birçok imkanları süratle değerlendirmek gerekmektedir. Türkiye'nin hızla kalkınmasında başvurulması icap eden tedbirlerden biri de sahip olduğumuz tabii kaynakları süratle seferber etmek, değerlendirmektir. Bundan başka çeşitli ekonomik faaliyetler ve dış ticaret konularında da devletçe enerjik tedbirler alınması görüşündeyiz. Toplumculuk ilkesinde gözettiğimiz hususlar 3 ayrı bölümde açıklanabilir. 1. Özel teşebbüs. Toplumun kalkınmasında özel teşebbüs desteklenecek, himaye edilecektir. Ancak bu konuda işverenle işçinin karşılıklı olarak haklarının korunması ve bu iki tarafın münasebetlerinin milletin zararına olmayacak şekilde kontrol, tanzim ve nezaret altında bulundurulması şarttır. Demek ki özel teşebbüsü korumak, himaye etmek prensibimizdir. Desteklemek, teşvik etmek amacımızdır. Fakat bunu yaparken işveren işçi ilişkilerini karşılıklı olarak iki tarafın da haklarını koruyacak ve her iki tarafın münasebetlerinin milletin zararına olmayacak şekilde de denetlenmesi, düzenlenmesi, nezaret altında bulundurulması esasını şart koşuyoruz. 2. Küçük sermayenin birleşmesi. Memleketimizde yapılması gereken pek çok büyük iş vardır. Bunların başarılması için halkın elindeki küçük tasarruflarının teşvik edilerek, devlet tarafından tanzim ve organize edilerek, birleştirilip halkın sermayedar olacağı büyük ekonomik teşebbüslere girişilmesini gaye edinen bir görüşe sahibiz. Ayrı ayrı kimselerin elinde bulunan küçük tasarruflar, mesela 10 bin kişinin 20 bin kişinin katılıp birleşmesiyle büyük sermaye haline gelir ve bu sermaye büyük tesislerin kurulmasını sağlar. Bu nasıl olacaktır? Halkımız buna alışmıştır. Halkı buna teşvik etmek, alıştırmak, cesaretlendirmek, organize ve ön ayak olmak devletin görevleri arasında olacaktır. Bunun dışında yapılması gereken icap eden birçok büyük işin ayrıca yine devlet eliyle bizzat ele alınarak başarılması gerekir. Bugün Amerika gibi en kapitalist memleketlerde dahi bazı büyük işler vardır ki tamamıyla devlet tarafından yapılmaktadır. Bunlar mesela atom, füze araştırmaları ve ilmi araştırmalar gibi büyük organizasyon isteyen, büyük masraflar isteyen işlerdir. Bunların tamamıyla devletçe ele alınıp planlanması ve süratle başarılması esasını içine alan bir görüşü tutuyoruz. 3. Sosyal yardım ve güvenlik teşkilatı. Bu da Türk milletini içine alacak bir sosyal yardımlaşma ve güvenlik teşkilatı meydana getirmek görüşüdür. Türk milleti bugün sosyal bakımdan organize edilmemiş, dağınık bir durumdadır. Eskiden onun bir takım sosyal bağları, sosyal kuruluşları vardı. Bunlar dağıldı, yıkıldı. Mesela eskiden vakıflar vardı, mahalle heyetleri vardı. O günün şartlarına göre zamana uygun düşecek bir takım sosyal ve ekonomik organizasyonlar vardı. Loncalar vardı. Loncaların da aynı zamanda sosyal fonksiyonları vardı. Bunlar zamanla yok oldu, kalktı. Bugün milleti tekrar organize etmek lazım geliyor. Bunların en başında gelen işlerden birisi de bütün halkı içine alacak bir sosyal yardımlaşma ve sosyal güvenlik teşkilatı kurmaktır. Yani Türkiye içerisinde hiç kimse sahipsiz, yardımsız, himayesiz, desteksiz ve işsiz kalmamalı, kalmak korkusuna düşmemelidir. Bir ailenin reisi mi öldü? Çocukları, ailesi mutlaka bu teşkilat tarafından derhal himaye edilmelidir. Çocukları okuyacaksa okutulmalı, tahsillerine devam ettirilmelidir. Ailesine iş bulunmalıdır. bütün bu problemleri üzerine alan bir organizasyon meydana getirilmelidir. Böyle bir organizasyon olmaksızın cemiyette büyük haksızlıklar, büyük facialar meydana gelir ve böyle bir durum milleti sıhhatli olmaktan çıkarır. Birçok yerlerde sizler kendiniz de bu gibi olaylara herhalde tesadüf ediyorsunuzdur. Bunları önleyecek böyle bir organizasyon kurmayı esas kabul eden bir görüşün sahibiyiz. Yani toplum içerisinde herkes bilecek ki herkesin sosyal güvenliği sağlanmıştır. İş mi? Başvuracaksınız, iş verecek. Hastalık mı? Tedavi görecek. Tahsil mi? Çocuğuna tahsil imkanı sağlayacak. Ayrıca sağlık ve adalet güvenliği sağlanmasını düşündüğümüz bir diğer iştir. Yani bir dava ve mahkeme konusu olduğu zaman vatandaş ihtiyacı olan avukat, mahkeme masrafı ve diğer zaruri masraflar gibi yardımları kolayca elde edebilmelidir. Bugünkü gibi öyle parası olanın kendisine çifter çifter avukat tutup şahit masraflarını ödeyip hukuk imkanlarından rahatça faydalanması ve parası olmayan vatandaşların ise bunlardan yoksun kalarak haklarını koruyamaması durumu ortadan kaldırılmalıdır. Ayrıca ceza ve tevkif evlerinin durumu da insanlığa yakışır şekilde ıslah edilmeli ve oraya düşen vatandaşlar tam bir imkan eşitliğine kavuşturulmalı, henüz sanık durumunda olan vatandaşın haysiyeti korunmalıdır. Toplumculuk ilkemizin içine aldığı önemli bir husus da şudur. Türk milleti yüzyıllar boyunca büyük ihmallere uğramış, sıkıntılara düşmüş, felaketler geçirmiş bir millet olduğu için özellikle halk ve köylü, aydınlara, kendisine yol göstermeye, yardım etmeye gelenlere karşı güvensizdir ve aynı zamanda ümitsizdir, yani kötümserdir. Bunun en açık misalini şarkılarımızda, türkülerimizde görürüz. Daima bir kötümserlik sonucu olarak halkımızda hareket, büyük hamle yapma kabiliyeti durdurulmuştur. Bunu açmak lazım. Büyük işlerimizi, büyük tasarılarımızı çözebilmek için halk enerjisini seferber etmeliyiz. Halkı uyandırmalıyız. Halkı uyandırabilmek için de güzel sanatları bu amaçla seferber etmeliyiz. İnsanlara önce neşe, yaşama sevinci ve şevk aşılamalıyız. Heyecan aşılamalıyız. Neşe, ümit ve şevk duyan insan yorulmadan çalışabilir, enerji gösterebilir. Ümitsizliğe düşen, kötümserliğe düşen insan yaşama iştahını kaybeder, çalışma kuvvetini kaybeder. Bunu kendi hayatımızda birçok kere duymuş, üzgün olduğumuz zamanlarda çalışma isteğimizin olmadığını anlamışızdır. İşte Türk milletinin kalkınması için başvuracağımız önemli çarelerden birisi budur. Sanatı, kültür faaliyetlerimizi halkı heyecana getirmek, ona ümit, zevk, neşe vermek ve böylece halk enerjisini seferber ederek hareket yaratmak istikametinde kullanmalıyız. Bunun içinde biz bir ilke olarak diyoruz ki sanat toplum için toplum yararına kullanılacaktır. Toplum yararı için seferber edilecektir. Böyle boşa giden halk enerjisini ki bizim halkın büyük bir çoğunluğu senede 3,5 ay çalışıyor, geri kalan 8,5 ay bu enerji heder oluyor, seferber edip erozyon problemimizin çözülmesi, memleketin ağaçlandırılması, sulama işleri, yol meseleleri gibi büyük meselelerimizin halli yolunda faydalanmalıyız. Buna bir örnek olarak İzmit Körfezi'nden İskenderun'a kadar uzanan bölgedeki 400 milyon yabani zeytin ağacını gösterebiliriz. Bu ağaçların hepsi 150-200 milyon lira harcanarak verimli hale getirilebilir. Aşılanmış bir ağacın değeri bugün 1000 lira civarındadır. Yani bir tarım seferberliği sonucu aşılanacak ve bugün değeri sıfır olan 400 milyon ağacın değerini 400 milyar Türk lirasına çıkarmak imkanı vardır. Bu arada halka yine boş vakitlerini değerlendirecek el işleri, el sanatları öğretmek, göstermek, okuma melekesi ve kültürünü artıracak kurslar açmak ve hiçbir dakikasını heder etmeyecek şekilde organize etmek toplumculuk prensibi için aldığımız hususlardan bir diğeridir. Millet ruhu. Devlerin savaştığı bir dünyada büyük tehlikelerle çevrili durumdayız. Yıllardan beri memleketi idare edenler, milleti kalkındıracak ve kurtaracak olan ana meseleler üzerinde durmamışlardır. Bunun yerine gösterişler, boş övünmeler ile oyalanmışlardır. Batı medeniyetinin tekniğini ve modern kitlevi üretim usullerini almak yerine Avrupa yüksek tabakasının lükse ve israfa dayanan yaşayışını taklit etmek suretiyle memleketin tüketimini artırmışlardır. Bir milletin kalkınmasını ve kuvvetini meydana getiren esaslar, sağlam iman ve sağlam ahlak ile ilim ve teknikte en yükseğe çıkmak ve aynı zamanda gerek tarımda, gerekse sanayide çağa uygun kitle halinde çok üretim yapmaktır. Bu böyle olduğuna göre, Türkiye'yi kalkındırmak için yapılacak ilk şey, her işe çelikten başlamak, dünya standartlarına ve dünya maliyetlerine uygun malları üretmek olmalıdır. Bugünkü cılız sermaye, modası geçmiş makinalar ve pahalı maliyet ile girdiğimiz iktisadi yarışı kazanmamız kabil değildir. Modern sanayi ve dev fabrikalar kurmalıyız. Ordu Yardımlaşma Kurumu'na benzer küçük tasarruflardan doğan büyük müesseseler meydana getirmeli, ham madde kaynağından mamulün pazarlanmasına kadar teşkilatlanan tamamlanmış müesseseler kurarak öğretmenlerin, memurların, işçilerin, esnaf ve köylünün küçük tasarruflarını devletin öncülük ettiği kurumlarda toplamak suretiyle büyük teşebbüslere girilmesi sağlanmalıdır. Köy ve kasabalardaki ekonomik birimler milli üretim birlikleri halinde toplanacak ve bu birlikler milli üretimi pazarlama suretiyle tefeci sınıfı tasfiye ederek emek sahası ve gelir fazlası sağlayacaktır. Bu gelir fazlası ağır sanayinin ana sermayesini ve milli üretim birlikleri de teşebbüsün teşkilatlanmasını ve yönetimini temin edecektir. Türk ekonomisi ithalat hilelerinden, Türk sanayi de parça montajcılığından, ihracatımız ise salyangoz ve çerez satıcılığından kurtarılacaktır. Türk ekonomisi murahabeci bankaların tasallutundan uzaklaştırılacak ve her şey üretime yardımcı hale getirilecektir. Bugün içine hapis olduğumuz dar kabuk böylece çatlayacak ve Türk milletinin emek, enerji ve zekası Türk vatanının imkanlarıyla birleşerek dünya yüzünde hatırı sayılır bir mana kazanacaktır. Bugün milli ekonominin damarlarına yapışmış parazitler kendiliğinden tasfiye edilecek, kota bahşişleri, lisans mükafatları, tahsis kayırma yolu ile yapılan gayri meşru, gayri iktisadi ve gayri ahlaki ticaret tarzı yerine mahsulü ihtiyaç sahibine arz eden haysiyetli ve şerefli bir ticaret usulü doğacaktır. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak ağır sanayi mutlaka kuracağız. Ancak birbirini tamamlayan sanayi ile tarım kentleri kuracağız. İşlenmeyen araziyi verimli hale getirecek ve miras hukukunu değiştirecek kültür arazilerinin bölünmesini önleyeceğiz. Türk esnafını, Türk köylüsünü milli üretim birliklerinden yararlandıracağız. İşçiler her iş kolunda tek ve yepyeni bir sendika teşkilatına girecek ve büyük tüketim birlikleri içinde bulunacaktır. Gayrı milli ekonomileri ve tefeci sınıfını millet hayatından söküp çıkaracağız. İnsanları sermaye veya devlet köleliğinden kurtaracak ve Türk-İslam ülküsüne dayanacak bir yükseliş yolu vardır. Bu yol, Milliyetçi Hareket Partisi'nin açtığı 9 ışık yoludur. Kapitalizm ve komünizm görüşleri temelini ve hızını tamamen maddeden almıştır. Doğulu görüş ve düşünce ise maddeyi tamamen unutarak manaya dayanmıştır. Batı memleketleri maddi ilerleme sağladı ama insanlığa huzur getirmedi. Doğu ise geriledi ve sefalet ile cehaletin bataklığına saplandı. Madde ile manayı birleştiren, her ikisini de kucaklayan yeni görüş ise Milliyetçi Hareket Partisi'nin sunduğu 9 ışık görüşüdür.